Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında yapmış olduğumuz programlara devam ediyoruz. Aramızda odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı doktor öğretim üyesi Samet Kılıç hocamız var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için ben de teşekkür ederim.
Samet hocamızla halk arasında da kulak çınlaması olarak bilinen konuyu konuşacağız. Hocam, kulak çınlaması nedir? Bunun bilimsel bir ismi var mı? Toplumda ne kadar yaygındır? Bu konularla ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz?
Tabii ki. Yani aslında literatürde biz tinnitus olarak isimlendiriyoruz ama halk arasında zaten kulak çınlaması olarak biliniyor. Şöyle söyleyebiliriz. Dışarıdan bir ses kaynağı olmadan kişinin kendi kulağında veya başında bir sesi algılamasıdır diye tanımlayabiliriz tinnitusu aslında. Normalde herkes hayatında en az bir kez çınlamayı duymuştur. Hani birisi beni mi andı gibi şeyler söyleyerek bir kulağında bir çınlama hissi oluşabiliyor. Esasında biz bunlara tam olarak hani bir tedavi gözüyle ya da değerlendirme gözüyle bakmıyoruz. Bizim için önemli olan uzun süreli olması ve kişinin yaşam kalitesini esasında etkilemesi. Onun dışında dediğim gibi herkes hayatında en az bir kez kulak çınlamasını yaşıyor diyebiliriz. Bunlar tabii farklı şekillerde olabiliyor. Bazen uğultu, bazen ıslık şeklinde, bazen bir vızıldama şeklinde çınlamalar kişide olabiliyorlar. Hani yaygınlığına baktığımız zaman da uzun süreli çınlaması olan, yani belli bir süre, en azından bir hafta, iki hafta ya da bir ay süresince çınlama yaşayanın toplumun %10'u ya da 15'i olduğunu görebiliyoruz. Yani esasında halk arasında yaygın bir semptom tinnitus. Ama tabii ki de semptom olarak ilk başta isimlendirmek lazım. Bunun belli başlı sebepleri var. Ona göre değerlendirilip ona göre müdahale edilmesi bizim için önemli.
Peki tinnitusun nedenleri nelerdir?
Tam olarak da oraya gelmiştik. En yaygın nedeni dersek, zaten ben de kendi alanım odyoloji, işitme kaybıdır diyebiliriz tinnitusun en yaygın sebeplerinden birisi. Bununla nasıl oluyor? Genelde yüksek sese maruz kalma, günümüzde çok fazla kulaklıkla müzik dinleme ya da işte gürültülü işlerde çalışma gibi durumlarda görebiliyoruz. Onun dışında kulakta yaşanan bazı enfeksiyonlar, baş boyun travmaları gibi durumlarda da yine çınlama oluşabiliyor. Bunlar tabii ki işitme kaybına bağlı olarak oluşan çınlamalar. İşitme kaybı bazen kullandığımız ilaçlara, strese bağlı da oluşabiliyor. Yine bunlar da işitme kaybı yarattığı için çınlama yaratabiliyor. Ama onun dışında biz esasında tinnitusu, yani kulak çınlamasını, ana olarak ikiye ayırıyoruz. Bir, hani daha böyle basit bir tabirle sınıflandırırsam, subjektif veya objektif tinnitus diye ikiye ayırabiliriz. Subjektif tinnitus da genelde işitme sisteminin işitme kaybı oluştuğu için daha sonradan oluşturduğu normalde bir kaynağı olmayan sesler olarak tanımlayabiliriz. Objektif tinnitus da ise çene eklemi olabilir. Genellikle kulağa yakın bölgeler ama baş bölgesinde daha çok söylüyoruz. Buradaki oluşan bir rahatsızlık, işte kasta bir spazm olabilir, çene ekleminde diş çürükleri bile buna sebep olabilir. İşte solunum yolları ile ilgili sıkıntılar ya da kalp damar hastalıkları gibi dolaşımsal bölgeler, özellikle başı besleyen damarlarımızda olursa bu da çınlamaya sebep olabilir. O yüzden böyle bir iki ana semptom, iki ana başlıkta ayırmamız gerekebilir. Bunlar çınlamanın nedenleridir diye söyleyebiliriz esasında.
Peki tedavisi var mı? Bununla nasıl başa çıkabiliriz?
Esasında çok güzel bir soru bu. Çünkü genelde çınlaması olan kişiler bu işin tedavisi olmadığını düşünüyorlar. Şimdi öncelikle altta yatan sebebi bulmak lazım. Dediğim gibi iki ana başlıkta ayırıyoruz. Objektif ve subjektif diye. Yani işitme sistemi kaynaklı bir çınlaması mı var? Yoksa daha başka bir, işte az önce bahsetmiş olduğum baş boyun bölgesindeki kaslardan, eklemlerden ya da dolaşım sisteminden kaynaklı mı bir çınlaması var? Bunu bir karar vermemiz gerekiyor. Bunu karar verdikten sonra altta yatan nedeni bulabilirsek, o zaman tinnitusa müdahale edip gerçekten tedavi edebiliyoruz. Örneğin çene eklemindeki bir spazmdan dolayı ya da oradaki eklemde bir çıkıktan dolayı bir çınlama oluştu. Genelde kişiler bunu, atıyorum, yemek yerken arttığını falan söylerler ya da dolaşım sistemiyle ilgili bir çınlaması var. İşte genelde tansiyon yükseldiği zaman ya da eforlu bir hareket yaptığı zaman kişiler çınlamasının arttığını falan bize söylüyorlar. Şimdi böyle durumlarda zaten altta yatan nedene ulaşıp onunla ilgili gerekli diğer branşlara danışmayla birlikte tedavinin yapılması oldukça mümkün. Genelde bu şekildeki çınlamalar %90 oranında geçiyorlar. Yani geçmeyecek bir çınlama türü değil. Esas bizim uğraştığımız, hani odyolojik olarak incelediğimiz çınlama türü ise subjektif tinnitus dediğimiz, işitme sistemindeki hasara bağlı oluşan üst merkezlerin ekstradan bir ses üretimiyle oluşan çınlama türüdür ki genelde bize ulaşan hastaların çoğunluğunda bu çınlama oluyor. Yaygın prevalansına baktığımız zaman da yine toplumun çoğunda bu tür çınlama gözüküyor. Şimdi burada da bizim müdahale yöntemlerimiz var. Biz de yani ben de kendi kliniğimde tinnitus hastalarıyla çalışıyorum. Özellikle subjektif tinnitus hastalarına belli başlı uyguladığımız terapi modaliteleri var. Onları uyguluyoruz. Hastalar genelde çok yüksek oranda fayda sağlıyorlar. Şöyle tedavi öncelikle hastayı bilgilendirerek başlıyor. Çünkü çınlamanın ne olduğunu bilmiyorlar hastalar, gelen kişiler. Bunları güzelce anlatıyoruz. Çınlamanın ne olduğunu, neden oluştuğunu anlattığımız zaman nasıl yönetebileceğimiz de daha da kolaylaşıyor. Burada ses terapileri gibi bizim kullandığımız odolojik modaliteler var. Onları kullanıyoruz. Daha sonra da bu çınlamayı ilk başta çok hızlı bir şekilde geçiremiyorsak, şiddetini azaltabiliyorsak, çünkü subjektif tinnitus'ta belli başlı bir zaman gerekiyor bize. Çınlamanın hasta tarafından artık rahatsız edilmeyecek şekilde algılanması için. Bu süreçte diğer işte gerekiyorsa bilişsel davranışçı terapi gibi diğer modaliteler, hastanın stresinin azaltılması gibi uyku düzenini korumak önemli. Hani neleri etkilemiş onlara yönelik şeyler üzerinde uğraşıyoruz. Tabii ki o sırada beslenmesine, gürültüye maruziyetten dolayı bir çınlaması varsa gürültü maruziyetine dair sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ve genelde hani ben 10 yıldır yaklaşık çınlama hastası alıyorum. Benim aldığım hastalarımın büyük oranda çınlamalarını geçmese bile, çok büyük oranda geçiyor ama geçmese bile artık eskisi kadar rahatsız olmadıklarını ve onların için önemli olmadıklarını söylüyorlar. Zaten bizim için de önemli olan o. O yüzden buradan dinleyen kişilere de şöyle seslenebilirim. Kulak çınlamanız varsa ve geçmiyor diye düşünüyorsanız öyle değil. Geçebiliyor. Doğru kişiyi henüz bulamamışsınız demektir. Siz de kliniğinize bekleriz böyle bir durumunuz varsa.
Trakya Üniversitesi.
Trakya Üniversitesi.
Halk Bilimleri Fakültesi. Bu konuyla ilgili doğru yer diyorsunuz. Tabii ben size halk bilim bağlamında bir soru daha sorayım.
Tabii.
Biliyorsunuz halk arasında kulak çınlamasıyla ilgili şöyle bir inanış var. Hakkımda birileri konuşuyor. Onun için kulaklarım şunu diyor. Bu konuyla ilgili de bir yorum alalım sizden ve programımızı kapatalım.
Aslında şöyle, tabii ki öyle değil. Ben de önceden öyle olduğunu düşünmek isterdim ama tabii ki de başka biri bizi anmış olmuyor. Daha çok o anki psikolojik belki ya da fiziksel etkilenmemizle alakalı olarak anlık olarak bir çınlama oluşuyor diyebiliriz.
Evet. Tabii latife yapıyoruz. Sevgili hocamız çok kıymetli bilimsel bilgiler verdiler bize. Kulak çınlaması ve literatürdeki ismi tinnitus. Kendisine teşekkür ediyoruz. Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında konuğumuz doktor öğretim üyesi Samet Kılıç hocamızdı ve kulak çınlaması, tinnitus konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.